Ayrım 7.
Konuşmayı derleyip toparlayamıyordu. Kulakları oluyordu. Yüzünü, kulaklarını ateş basmıştı. Sana yardım için söylüyorum bunları. Artık gerisi senin bileceğin şey. İyi düşün ve karar ver. Ayak sesleri birbiri ardına çıktı. Kapı kapandı. Onbaşı gözlüğü aldı gözünden. Üzgün gördü onu Yaşar. Konuş da kurtul. Ne konuşayım? Bir şey bilmiyorum ki. Ne söylüyorlarsa kabul et işte. Neyi kabul edecekti? Yeniden, baştan başa, yoğun, kendine yabancı, yeni oluşan bir korku sarıp sarmaladı Yaşar'ı. Titremesi de değişmişti. Nasıl bir titremeydi bu böyle? Dağıtma kendini Yaşar. Dağıtma ağam. Omuzlarını oynatarak, boynunu çevirerek kendini yeni acılara hazırlamaya koyuldu. Nişanlını anlat bize Yaşar Yılmaz. Nişanlım değil, sözdüm. Her neyse. Karayollarında staj yaparken tanıştık. Sendikada ne arıyordu peki? Sendikaya gitmek yasak ve suç değildir. Bir ya da iki kez işçi arkadaşlarla ayaküstü sohbet ettik. Bu sohbetlerin ideolojik bir çalışmayla ilgisi yoktur. Peki. Buna da peki. Ya tablo odası? Hiçbir şey anlamıyorum tablo odasından. Nedir tablo odası? Şimdi görürsün tablo odasını. Yine koşuşmalar oldu. Sandalyeden devirdiler. Ellerini gerdiler. Ayaklarını falakaya geçirdiler. Pijamasını, donunu sıyırdılar. Su döktüler bacaklarının arasına. Korku ve sevinci aynı anda duydu. Falakı yemeyeceği için sevindi. Elektrikten korktu. Kamışını ve ayak baş parmağına bağladılar. Kasıldı. Üst üste sorular soruyorlardı, sövüyorlardı. Kamışından çıkartıp kulak memesine taktılar. Elinin baş parmağına taktılar. Sarsıldı. Kalbi ayağına, gözü karnına geçti. Bütün organları yer değiştiriyordu. En kısa ama en sarsıcı sorgusuydu bu. Yaşanılan zamanın belli bölümlerini hiç anımsamıyordu Yaşar. Örneğin askı odasına nasıl geldi? Nasıl bağladılar? En küçük parçasını bile anımsamıyor. Sanki bir romanın aradan gelişigüzel çıkartılmış 5 sayfasıdır bu. Zaman ve sayfalar hiç yazılmamıştır. Hiç yaşanmamıştır. Yaşar da askı odası ile sorgu odası arasındaki zaman parçasını sanki hiç yaşamadı, bilmiyor. Kendine geldiğinde damla damla kan gördü yerde. Ayaklarına baktı, kanamıyordu. Kendi kanı değildi. İnce bir burgunun yüreğinin, bilincinin derinliklerine burula burula işlediğini gördü. Bir devrimcinin, yoksul halkım için yüreği çarpan bir devrimcinin kanı bu. Acılar vardır gelir geçer. Acılar vardır deler geçer. Acılar vardır birikir. Enerji olur ve kendini yaratanı yok etmeye yönelir. Biriken her acı kaynağını yok eder mi? Kan. Kan, acı ve öfke ve kin. Ve önüne geçilmez utanma duygusu. Falakaya yatırılsaydı direncinin bittiği yerde durun diyecekti Yaşar. Her şeyi, her ne söylenirse kabul edecekti. Yaralı ayakları artık taşıyamazdı sızıları. Kan. Kana baktıkça kini, öfkesi kabarıyordu. Ben dayanıksız bir korkağım dedi. Kendini adamdan sayıyordu daha önceleri. Korku, yaşanmadıkça yenilenemezdi. Şimdi anlıyordu. Zaman ilerledikçe, kana alıştıkça beden o kaçınılmaz yasaların sonucu direncini yitiriyordu. Başı omuzuna düşüyordu Yaşar'ın. Kolları usul usul yok oluyordu. Uyuşukluk güçlü bir akıncılar ordusudur kolunda. Direncinin kaleleri tek tek düşüyor. Mülazim abiyi, sokakları dolduran, tankları aşan, türkü söyleyen işçi sınıfının yiğit insanlarını, genç kızlarını, onların durdurulmaz bir sel gibi yarına akışını düşünmeye zorluyordu kendini. Kan karardıkça, direnci azaldıkça işçi sınıfı yorgun bir uykuya dalıyor. Nöbetçi türkü söylüyor. Antep'in etrafı gül ile diken diyor. Antepli asker bu. Mehmet Şahin. Nöbetçi. Kolum tutmuyor kardeş. Şu kolumu biraz gevşet be ağam. Hırıltılı bir sesle ve sakalın uzadığını düşündü ilk kez. Nöbetçi türküsünü bir an kesip delikten baktı. Sonra yine mırıldandı kendisine. Tuvalete götür kardeş. Nöbetçi duymamış gibi aldırmadan türküsünü mırıldanıyordu. Mehmet Şahin. Kardeş. Türkü kesildi. Kolum çok uyuştu. Azıcık gevşet ağam. Sen beni nereden tanıyorsun hemşerim? Gözü kapıdaydı. Sesi şaşkınlık doluydu. Nereden bildin beni? Geçen gün duydum siz konuşurken. Vay anasını be dedi. Gözünü çekti mercekten. Herifçoğlu duyduğunu unutmamış. Kapının önünde sinirli bir iki adımdan sonra kapıya yanaştı. Aman ha, adımı bir daha ağzına alma. Biri duyar da evvelden tanıyor beller. Anamı ikerler benim. Sen bilmem bunları aman ha. Yine ayrıldı, yine geldi. Ya burada biri olsaydı, duysaydı şimdi. Aman ha. Hücrenin önünde sinirli sinirli dolaştı biraz. Kendi kendine söyleniyordu. Anlayamıyordu Yaşar. Gözleri kapanıyordu. Az sonra mercekten baktı nöbetçi. Yumuşak, sevecen bir sesle. Anahtarı götürüyorlar hemşerim. Anahtar yok ki elini kolunu çözeyim biraz. Helaya götüreyim. Biraz sabret. Sık dişini. Bunlar böyledir işte. Din iman yok. Benimle de konuşma artık. Aradan epey zaman geçmiş olmalı. Nöbetçi Mehmet Şahin değil. Nöbetçiler değişmiş ama haberi yok. Ezan okunuyordu. Zamanı, günleri, sabahı, akşamı birbirine karıştırdığı için bilemiyor ne ezan olduğunu. Başını da taşıyamıyor. Ağır geliyor artık. Ağzı açık soluyor ve soluğunun leş gibi kokusunu duyuyordu. Ayak sesleri. Kapı. Açılıyor kapı. Çözüyorlar. İki yanına yavaş yavaş indiriyorlar kollarını. Ne sevmek, ne üzülmek, ne kızmak, ne de herhangi bir tepki için gücü ve dayanağı yoktu. İnançları bile bitkisel hayat yaşıyordu şimdi. Cumartesi ve pazar yemek verdiler, su verdiler. Ekmeğin yarısını yedi. Yarısını yastığın altına sakladı. Pazar gecesi, ertesi gün kesilecek kurbanlık koyuna benzetti kendisini. Sık sık bölündü uykuları. Korkuyla sıçradı yatağından. Gözünü yumduğu an sinirlerini geren kurgularla doluyordu karanlık. Ve düşleri, bedeninin acılarını, tepkilerini, özlemlerini biçimlendiriyordu. Bir uyku bölünmesinde uzaklaşan bir trenin takırtıları, akılda kalan hüzünlü bir türkü gibi ona hayatın değişik anılarını anımsattı. Takırtılar sıyrılıp uzaklaştı duyma yeteneklerinin alanından. Erken uyandı. Gözlerini kapıya dikip beklemeye koyuldu. Boyun eğmenin o umursamazlığa dönüştüğü anlarda her şeye bir durgunluk çöker. Bedende var olan ölümün yansımasıdır bu, beklenişidir. Ve çok şey, kendi iç çelişkilerinin uzlaşma noktasını yaşar sanki. Ve ayak sesleri bilinmez acıların ilk habercileridir. Kapının gıcırtıyla açılması, gözünün bağlanması, doğru dürüst basamayan tabanların acısı aslında bir bütünün birer küçük unsurlarıdırlar. Her acı kendi özgür sınırları içinde büyür, gelişir ve acı olmaktan çıkar. Artık o acı değildir. O yaşanılmadan hayatın değerleri eksiktir, tam değildir. Çünkü o insan onuruna sahip çıkmanın gerekliliği duygusunu oluşturan bir etkendir. O bilincin harcıdır. O acıların içinden yiğitçe geçebilirse insanoğluna duyulan hayranlığın köprüsü olur. Merdiven iniyoruz. Yüreğinde tazelenmiş, tazelenmeye yüz tutan dirençlere korku çiseliyordu. Tek tek büyüyerek işkence odasının kokusunu daha çok uzağındayken duydu. Korku ve ürpertti. Yoğun bir sabah sisiydi. Adım adım giriyordu Yaşar. Her yanında bu duygunun basıncını algılıyordu. Otur. Az sonra düşürüleceği, tekmeleneceği, tokatlanacağı alanın içindeydi. Elinde olmadan, tekmeden, tokattan sakınmayı gerektiren insiyaki kıpırtılar yapıyordu. Oturuyor olmalıydı cellatları. Pipo tütünü, sandalye gıcırtıları, fısıltılar, ayak sesleri girdi odaya. Odadakiler ayağa kalktı. Düşündün mü Yaşar Yılmaz? İki uzun gün fırsatım vardı. Düşündüm efendim. Ne düşündün peki? Buraya gelen mutlaka bir şey kabul edecek mi? Burada bilmiyorum, görmedim, hatırlamıyorum sözleri yok Yaşar. Burada anayasa da yok. Hak, hukuk, insan hakları evrensel palavrası da yok. Burada savaşın yasaları var, onlar geçerlidir. Biz gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Görüyorsun ki acele etmek istemiyoruz. Nasıl olsa konuşacaksın. Bir ses... Hilmi'nin evine neler götürdün Yaşar? Sofrası zengin miydi? Birlikte içki içmişsiniz. Yo, Hilmi yoksul bir işçidir. Yoksulun sofrası da yoksul olur. Yaz aylarından biriydi. İki arkadaş gittik evine. İçkileri de biz götürdük giderken. Albayım hiddetle bağırdı. Ulan şimdi sana herifin sesini dinletip ifadesini vereyim. Odanda oku pezevenk. Kulağın dibinde bir ses. Doğan Özgüden'i anlat. Ne derece tanırsın? Pek tanımam. Bir kere Ant dergisinin koridorunda karşılaştım, o kadar. Ya tablo odası, ustura çekip çenesinden kestiğin adam, kaynakçı gönderecekmişsin. Kim ulan bu kaynakçı? Adı ne? İşçilere Marksist-Leninist bilinçlenme dersini kim veriyordu? Şaşırmıştı. Kaynakçı, çenesinden kesilen adam, kimdi bunlar? Ben ne istediğinizi bilmiyorum. İnanın söylediklerinizden de hiçbir şey anlamıyorum. Bak Yaşar, inat ediyorsun. Heyet senin hakkında iyi şeyler düşünmüyor. Öyle bir ay tutarlar bırakırlar diyorsan yanılıyorsun. Çok kalırsın burada. Çok inat edersen ölün çıkar buradan. Onun için iyi düşün. Anlamıyorum, bilmiyorum, ayaklarını bırak. Gerçekten anlamıyorum. Komando, dedi bir ses. Göğsüne yediği tekmeyle sırt üstü düştü. Sağdan soldan değişik ayaklardan tekmeler yağdı. Çiğnendi. Ayaklarını falakaya geçirdiler. Bedenine gerdiler. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyordu. İş bölümü tamdı. Öyle ustaca, öyle bir uyum içinde ve öyle bir hızla yapılıyordu ki bir gören son otobüse yetişecekler sanırdı. Kabul etmiyorsun ha? Demek söylemeyeceksin. İlk darbe umduğundan daha sarsıcı geldi ve anladı ki artık her şey bitmiştir. İçinden yıkılmıştır. Çökmüştür, çürümüştür Yaşar. Direncinin en son cılız kalıntıları da elektrik altında tükendi. Yeniden falakaya başladıklarında bitti. Artık Yaşar'ı Yaşar yapan hiçbir şey kalmamıştı. kabul dedi. Kabul, ne istiyorsanız kabul. Bırakılacağını sanıyordu, bırakmıyorlardı. Kabul diye bağırıyordu. Yok, aldırmıyorlardı. Dirençsiz, inançsız, yenilen falakanın anlatılmaz yıkıntısı, küçültücü, aşağılayıcı sarsıntısı içinde bağırıyordu. Kabul ediyorum. Daha ne vuruyorsunuz? Kabul ediyorum. Daha neler kabul edeceksin orospu çocuğu? Daha neler kabul edeceksin? Yeni başlıyoruz daha Yaşar Yılmaz. Her şeye yeni başlıyoruz. Tabanlarına vurmuyorlardı artık. Havaya kaldırmış bacaklarına, baldırlarına vuruyorlardı. İnce bir değnekle. Taşaklarının altına yediği bir tekme darbesi karanlığı şimşek çakmışçasına bembeyaza çevirdi. Sonra yine karanlığın içine gömüldü. Bırakın artık. Albay'ın sesiydi. Bıraktılar. Yaşar da bırakmıştı kendini. Hiçbir şey algılayamıyordu. Durgun bir su yüzeyinde kendi kendine dönen küçük, sarı bir yaprak gibiydi. Dönüyordu Yaşar. Midesi bulanıyordu. Ha şöyle yahu, anlaşalım. Biz de yardımcı oluruz hatırlamana, dedi biri. Kendisine duyduğu saygısını yitirmişti Yaşar. Yine omuzlarından sarmalayıp yere vurdular. Yere serpilmiş tuzlu sularda tepinmesini sağladılar. Sağa sola iterek, şişkinlikten ötürü parmaklarının ucu yere basamıyordu. Biri çiğneyerek bastı ayağına. İyi bas ulan hıyar, iyi bas. Hem ayağına basıyor hem silkeliyordu. Düşmemek için zorunlu olarak basıyor. Fakat zor duruyordu ayakta. Keçeleşmişti tabanları. Neresi basıyor, neresi basmıyor bilemiyordu. Asker postalı olduğunu sandığı bir ayak eze eze çiğnedi. Acıyla bağırdı Yaşar. Kardeşim, basamıyorum kardeşim. Nereden kardeş oluruz ulan? Sen komünistsin, ben Türk'üm. 2-3 tekme indirdi dizine. Koluna girdiler, yürüyemiyordu. Yürü lan. Yürüyemiyorum kardeşim. Deme ulan kardeşim. Sertçe sastı. Bir iki adım atmak istedi, atamadı. Sürükledi. İniyordu Yaşar. Yürüyemiyor pezevenk. Kolumuzu alalım. Birer ellerini birleştirip üstüne oturttular Yaşar'ı. Askı odasında daha önce geçen acılı günlerinde bütün dayanılmazlığına karşılık onu ayakta tutan, cılız da olsa yarınlara bağlayan bağlar vardı. Sarsıntının, yıkıntının, çöküntünün içinde kıpırdayan, bir türlü öldürülemeyen şey, şu 11 günü her şeyine karşılık dayanılır yapan şey artık yoktu. Uçup giden, belki bir daha hiç geri gelmeyecek olan, için için ağlarken anlıyordu ki ağdı bu yitip gidene, bu bir daha geri dönmeyecek olanaydı. Yalnızlıkların, acıların, yoksul duyguların dayanılmaz anlarında yetişen, dayan, diren, yarın bizimdir diyen, baharla çiçeklenen, yağmurla yağan, sevgiyle, kinle yürüyen, işçi sınıfıyla büyüyen şey artık yoktu. Ve Yaşar, askı odasının insanı eriten sıcaklığında eridiğini, buharlaştığını görüyordu.
Artılırken yatsı ezanı okunuyordu. Çakıllar ayaklarının altında hışırdarken, şehrin binbir süzgeçten süzülen yaşayan gürültüsü değişik etkiler yaratıyordu. Her şey anlamını yitirmişti. Ölü eviydi Yaşar. Bir kap yemek, bir bardak su verdiler. Neyin karşılığıdır bu yemek, bu su? İsteksiz, tadını almadan yedi. Yenilgisinin, yıkılışının utancıyla yatağa uzandı. Ayağını ve bir elini bağladılar karyolanın demirine. Gözüne gözlükleri taktılar. Biri gelecekti demek. Merakla bekliyordu. Neyi kabul edeceğini, hangi olmaz suçu kabulleneceğini öğrenecekti. Kapı gıcırtısı ve ayak tapırtısının ardından kalın bir ses. Buradan sakat çıkacaksın bu gidişle. Çıkacağın da şüpheli ya. Aşağıda kaç kişi gömülü biliyor musun? Senin için gelen vur emrini kaç kez geri attılar biliyor musun? Buradan çıksan bile ömrünün 10 yılını burada bırakacaksın. Yaşlı, çökük, işe yaramaz bir adam olarak çıkacaksın. Kimlerdir aşağıda gömülü olanlar? İşçi sınıfının sarsılmaz devrim inancıyla dolu yiğit çocukları mı? Faşizmin baskısına, işkencesine yenilmeyenler mi? Direnenler, konuşmayanlar mı? Biraz dolaştı çevresinde. Dediklerimi duyuyorsun değil mi? Evet efendim. Bak dinle. Sana arkadaşların ifadelerinden bölümler okuyacağım. Bu ifadeler sorgu yargıçlığına verdikleri ifadelerdir. Zaten ileride de göreceğin gibi bize verdikleri ifadeleri gidip efendice savcılığa da verdiler. Ne dayak ne sopa. Çünkü yaptıklarının yanlışlığını anladılar ve pişman oldular. Evet, ne dayak ne sopa. Kağıtlar hışırdadı. Okuyorum, iyi dinle. Ben bu iş için 30.000 lira aldım. Ve parayı yukarıda da belirttiğim gibi Hamit'ten aldım. Yakılma işi bittikten sonra 10.000 lira daha alacağımı Hamit bana söyledi. Ayrıca benim ve Kültür Sarayı'nın içinde görev alacak kişilerin çok temiz giyinmemiz ve Kültür Sarayı'nın havasına uymamız gerektiğini bildirdi. 27 Kasım 970 gecesi aldığım talimat gereğince saat 20'de Taksim'deki Maxim gazinosu karşısına düşen Eftalapulos kahvesine gittim. Beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra sendikadan gayet iyi tanıdığım ve bizi anarşik eylemlere iten, konuşmalar yapan ve aşırı sol konularda dersler veren Yaşar Yılmaz gayet şık giymiş bir durumda yanıma geldi. Gözünde koyu renk camlı gözlük vardı. Bana Kemal hadi yürü dedi. Birlikte dışarı çıktık. Yolda Yaşar Yılmaz bana Kemal gayet soğukkanlı olacaksın. İçeride yapacağın iş senin bildiğin bir iştir dedi. Ben korktuğumu ve bu işe girmek istemediğimi bildirince Yaşar bu işi bizlerin yapacağını biliyorsun. Paranı da aldın cebine koydun. O zaman itiraz etmedin. Bu işten dönüş yok. Bu işten döndüğün takdirde tabancasını göstererek o zaman buna hesap verirsin diye tehdit etti. Ben de yapmaya karar verdim. Durumu kendisine söyledim. Onun üzerine bana sen içeride bulunacaksın. Sana göstereceğim yangın söndürme cihazları var. Biz içeride yangın çıkaracağız. Sen panik olunca yangını söndürme bahanesiyle bu cihazları kullanılmaz hale getireceksin dedi. Sustu. Okuyacak yeni bölümler arıyor olmalıydı. Bunların hiçbiri doğru değil dedi Yaşar. Yalan, uydurma. Kes lan dinle. Bir kat merdiven inmiştim ki Yaşar Yılmaz, Ali Ekber Karagöz ve Bacı lakaplı kız benim arkamdan geldiler. Yaşar Yılmaz bana ulan inek oğlu inek benim verdiğim işe nasıl itiraz edersin bu işi yapacaksın deyip ayaklarıma tekmeyle vurdu. Ve cebinden çıkardığı ustura olduğunu tahmin ettim kesici bir aletle çenemin altından kesti. Yalan yok böyle bir şey yalan sus ulan sus dinle okuyorum. Bu darbenin izi halen çenemde bellidir. Ben bunun üzerine öneriyi kabul ettim. Sana yarın bir oksijenci göndereceğim. Onunla planı uygularsın ve yangın çıkarırsın dedi. Gerçekten ertesi gün bana şimdi soyadını hatırlayamadığım Kenan adlı bir kaynakçı gemide çalışırken geldi. Bana Kemal bir kaynakçı istemiştin dedi. Ben evet dedim. Yanıma çağırdım ve geminin kıç üstünde dümen rotalarının geçtiği bordoda işimin olduğunu söyledim. Ve buradan 25 santimlik alanı kesmesini söyledim. Kenan bu saçın altından elektrik kabloları geçiyor. Yangın çıkabilir deyince hiçbir şey olmaz. Bütün sorumluluk bana ait kes dedim. Benim isteğim üzerine Kenan burayı kaynakla keserken gerçekten saç altındaki elektrik kabloları ve tahta kaplamaları tutuştu. Esasen ben buranın bu şekilde tutuşacağını bilerek buradan parça kaldırdım. Soluğu kesilmişti Yaşar'ın. Kağıtlar hışırdıyordu yine. İfadelerden kısa kısa bölümler okudu. Anladığı şuydu. İşçiler Marksist-Leninist dersler vermiştir. Onları kışkırtmıştır. Bir takım sabotajların yapılması için onları kandırmıştır. Sendikanın 2 yıl önce kurulmasına yardım etmiştir. Başı dönüyordu. Okuması bitmişti adamın. Ben okuduklarınızı anlamadım. Kenan adında birini tanımam bile. Hepsi uydurma bunların. Yalan. Biraz daha açıklayamaz mısınız? Ona heyet karar verir. Benden bu kadar. Bu da sana yardım olsun diyedir. Başkasına da bu yardımı yapmayız ha. Nasıl çıkacaktı bu kahpe oyunun içinden? Ne yapacaktı? Salı günü öğlene dek düşüne düşüne katıldığı öğrenci hareketlerini, tersane için örgütlenmesine katıldıklarını yazdı. Kağıtları doldurmak zor oluyordu. Buradan kurtulmalıydı. Artık dayağı, elektriğe, askıya dayanacak en küçük bir direnç kalmamıştı içinde. Birkaç gün daha kalırsa gerçekten hiç çıkamayacağını düşünüyordu. En az cezayla nasıl sıyırabilirdi? Hapislere, hücrelere razıydı artık ama işkence yıldırmıştı gözünü. Yenildim Mülazım abi, yenildim diyordu. Akşama doğru onbaşı kağıtları götürdü. Akşam yemeğini bekledi boşuna, gelmedi yemek. Doktor geldi, ayağına baktı. Yeni şişleri, kan dolu kabarcıkları makasın sivri ucuyla deldi. Deriyi kesti çıkardı, toz serpeledi sardı gitti. Bütün gece sızladı ayakları. Ateşler ağrılar içinde kıvrandı. Yarın işkence çıkartılacağını biliyordu. Yastığın altına gizledi ekmeği yemeyi düşündü. Sabah yemeği daha uygun buldu. Aklınca 3-5 lokma ekmek daha diri tutacaktı. Uyuyarak, uyanarak, düşünde işkenceler görerek, terleyerek, üşüyerek sabah etti. Korku dayanılmaz bir ağırlıkla bedenini sarmıştı. Falakayı, elektrik akımını düşündükçe içi titriyordu. Yastığın altından ekmeği çıkarıp nöbetçinin izleme dağını kollayıp yemeye başladı. Çiğnerken çenesinin yorulması, yüreğinin çarpması, bitkinlik yeni boyutlara varıyordu. Ayak sesleri duydu. Geliyorlar dedi. Bu kağıtlar olmamış dedi albay. Yırtıldı kağıtlar yüzüne atıldı. Boşa dövüyoruz dediler. Efendim ne zaman ne yapmışım söyleyin kabul edeceğim dedi Yaşar. Her an her yandan darbe bekliyordu. Ulan kültür sarayı değil, küfür sarayı sana bir şey hatırlatmıyor mu? Milliyet gazetesinden bir protestodan söz ettiler. Cemiyet Başkanı Yaşar Yılmaz şu açıklamayı yapmıştır diyerek bir yazı okudular. Bu yazıda Kültür Sarayı'nın yersizliği, halkımızın alın terinin burjuvaziye hizmet için kullanıldığı ve bunlar anlatılıyordu. Tamam, bu demeç bana ait. Ancak sorkumla bunun ne ilgisi olabilir? Sen Kültür Sarayı'nın camlarını kıranlar arasında yok muydun? Camların kırıldığını gazetelerden hatırlıyorum. Kimin kırdığını bilmiyorum, ben yoktum aralarında.
Peki buna ne diyeceksin? Yanında bir kız olduğu halde Kemal'i ustura ile yaralayıp tabanca ile tehdit ederek şantajla gemi yaktırdığın söyleniyor. Böyle bir şey olmamıştır. Yalandır. Kemal'le yüzleştirin beni. Kenan'ı tanımıyor musun? Yo, böyle bir at hatırlamıyorum bile. Bu kez kurşuna dizileceksin. Son şansın ona göre. Bir tekme vurdular ayağına. Bağırdı. İt ol it, pezevenk. Biz de ayağını tedavi ettirdik suçunu kabul ettin diye. Adam belledik. Birkaç tekme vurdular oturduğu yere. Sandalye sallandı, tuttular. Asın dedi albay. Bir sessizlik kapladı odayı. Asın, dal usulü asın. Ben gelip bakacağım. Kültür sarayını yakmayı öğrensin it ol it. Tablo odasını hatırlamıyormuş, göreceğiz. Daha çok lazımsın bize. Seninle çok konuşacağız. Kültür sarayını yakmak, gemiler batırmak. İki kişi koluna girmiş sürüklüyorlardı. Albay'ın sesi duyuluyordu. Konuşacağız ve bizi anlayacaksın. Ki biz kimsenin uşağı değiliz. Ne emperyalizmin, ne burjuvazinin, ne de finans oligarşinin. Biz birer serden geçtiyiz. Ve gerekirse karanlık sokaklarda teke tek vuruşarak öleceğiz. Ama siz yenildiniz bu savaşta. Yenildiniz, yenildiniz. Bu isterik mariz çığlık niye? Hangi duyguyu gizlemek için? Burjuvazi korkaktır, sahtekardır, yarını olmadığı için de umutsuz ve karamsardır derdi Mülazım abi. Evet diyor Yaşar, eli ayağı zincirli ve gözlere bağlı bir avuç insanı yendiniz. Tankınız, topunuz, uçaklarınız zafer kazandı. İşkencecileriniz zafer kazandı. Ama onların yüreklerini ektiğiniz kini, sınıf kinini yenebilecek misiniz? Milyonlarca işçinin, köylünün kinini yenebilecek misiniz? Nasıldır yeniklik duygusu? Nasıl da verimli doğurgan bir topraktır. Her yenilgi ürününü almasını bilen için başarının, zaferin kaçınılmaz bir durağı değil midir? Omuzuna düşen yorgun, başı tutmayan ayakları kırıklarla, kırıklarla dolu bedeni, belki günün birinde bu deneylerden geçmiş olmanın sağlığına ulaşacaktır. Ekimden önce nasıl allak bullak edilir toprak, nasıl sürülür, keskin kılıç hangi darbelerle beslenir? Evet, faşizm devrimcilerin hocasıdır ve zulüm mutlaka yenilecektir. Kolları uyuşmuştu yine. Az sonra beyni de uyuşacak, düşünemez olacaktı. Düşünüyordu. Kültür Sarayı yangını yıkılıyordu üstüne. Oysa Yaşar yangın sırasında İstanbul'da değildi. Ama nerede olduğunu çıkartamıyordu. Belliğinin gücü yetmiyordu. Geride kalmış günler arasından o günleri bulup çıkartmaya, açlık, perişanlık, susuzluk olmasa daha rahat düşünecekti belki. Karanlığın içinde el yordamıyla karıştırıyordu dünü. Birbiriyle bağlantılı, yakınlığı olan olayları arıyordu. Ansızın Ankara bir iş bankası kumbarası, eski bir ayakkabı birleşip bir bütünü oluşturdular. Ankara'da bir akraba evindeydi. Yangın olayını gazetelerde okumuşlardı o gün. Akrabası, bu sarayı antika kaçakçıları yakmıştır. 4. Murat'ın eşyalarını çalmak için. Eşyaları çaldılar, sarayı da yaktılar demişti. Daha berraklaşıyordu. Berraklaştıkça bir kurtuluş umudu beliriyordu. Evet, Sosyalist Gençlik Örgütü'nün kongresi için gitmişti Ankara'ya. Heyecanlandı, canlılık belirtileri başladı. Nöbetçi, nöbetçi! Ne var lan? Albayınla görüşmek istiyorum. Konuşacak mısın? Evet, konuşacağım. Haber salalım. Heyecanı gelişiyordu Yaşar'ın. Az sonra bir onbaşı geldi. Gözlerini kapadılar, ayak tapırtıları ve kalın bir ses. Ne diyeceksin Yaşar? Kabul edip yazacak mısın yaptıklarını? Kültür Sarayı yangını sırasında ben Ankara'daydım. Sosyalist Gençlik Örgütü'nün kongresi vardı. Kongrede konuşma yaptım. Araştırırsanız söylediklerimin doğruluğunu görürsünüz. Ben iki yerde birden nasıl olabilirim? Bir süre yanıt bekledi Yaşar. Tablo odasında olmadığım anlaşılacaktır. Bunun için mi çağırdın bizi? Evet. Başka bir diyeceğin yok mu? Ben Ankara'daydım. Bırak Ankara'yı Yaşar. Şimdi buradasın. Askıdasın. Bak dinle beni. Kabul ediyorum de. Kültür Sarayı'nı yaktık. Gemileri batırdık de. Hemen indirteyim seni. Yiyecek, su, cigara verdirteyim. Kabul et. Yapmadığım bir şeyi nasıl kabul edeyim? Benim bu sabotaj iddialarıyla uzak yakın hiçbir ilgim olmamıştır. Dünya görüşümde bu tip sabotaj olaylarını bağışlamaz zaten. Bırak masalı. Kabul ediyor musun onu söyle. Nasıl kabul edeyim? Yapmadığım bir şeyi. Ayak tapırtılarını, kapının kapandığını duydu. Gücü yettiğince bağırdı. Beni boşuna tutuyorsunuz. Hiçbir suçum yok benim. Nöbetçi kapıyı yumrukla vurdu birkaç kez. Bağırma lan komünist. Ananı senin ha. Köylülerini yırtık şalvarları, bükük boyunlarıyla işçi pazarlarında görünce üzülürdü Yaşar. Günlerce ağlardı onlar için. Günlerce ders kitaplarının başından kalkmaz, bir gün adam olmayı, büyük bir adam olmayı ve onlara, köylülerine yardımcı olmayı, onları işçi pazarlarından kurtarmayı kurardı. Fakat zaman Yaşar'a ezilenlerin yalnızca kendi köylüleri olmadığını öğretti. Onlar çoktu.
Hakkari'den Edirne'ye dek onlarla doluydu. Ve gözyaşı kurtarmazdı onları. Ve okuyup adam olarak onları kurtarmak mümkün değildi. Onlar kendi göbeklerini kendileri kesecekti. Şimdi şu askı odasında onları, yüzleri, binleri, on birleri düşünüyordu Yaşar. Kumaşı dokuyan, duvarı ören, toprağı eken, ekini biçen, tütünü işleyen, demiri döken on binleri, yüz binleri, milyonları, milyarları. Ve dudaklarında acı olmaktan başka çaresi olmayan bir gülümseme. Zulüm mutlaka yenilecektir diyordu. Kendi kendine söyleniyordu cılız sesiyle. Kahrolsun faşizm. Zafere kadar savaşacağız. Son. Yılmaz Güney Sanık. Sanık, Yılmaz Güney'in Selimiye üçlüsünü oluşturan kitaplarından biri. 12 Mart döneminde opera binası ve tersane yangın olayları nedeniyle sabotaj davası sanığı olarak tutuklanan Yaşar Yılmaz'ın öyküsü. Yılmaz Güney 12 Mart döneminin görünmeyen gerçekliliğini bireyin yaşadığı durumlardan yola çıkarak yansıtmaya çalışıyor. Baskı, işkence, korku, çözülüşe yaklaşma, dayanma ve direnme. Bireyin çözülme anında başlayan geriye dönüş ve kendisiyle hesaplaşması bu romanın temel yapısını oluşturur. Sanık, insanın dayanma, direnme gücünü, değişebilme durumunu ayrıca yazarın bilinçlenme sürecini yansıtması açısından Yılmaz Güney'in en başarılı romanı sayılabilir.